Merhaba, Meraklı Sınabilime hoş geldiniz. Bu akşam sayıları nasıl öğrenebiliriz ve daha önemlisi belki de nasıl öğretebiliriz konusunu konuşacağız. Bu sorulara cevap aramaya çalışacağız. Konuğumuz doçent doktor Zelha Tunç Pekkan. Kendisi MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, aynı zamanda Matematik Öğretmenliği Bölüm Başkanı. Hocamıza hoş geldiniz diyoruz.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Sağ olun konuk olduğunuz için. Şimdi bu matematik bu kadar zor bir şey mi? İlk önce oradan girelim.
Yani matematik zor bir şey. Niye? Aslında dil öğrenmeyle çok alakalı. Yani bir dili nasıl öğreniyorsak matematiği de öyle öğreniyoruz. Kavramlar olması gerekiyor. Kavramlar olduktan sonra aslında sembollere ve konuşmaya geçiyoruz. Dolayısıyla aslında zor bir şey. Yani dili nasıl öğreniyorsak matematiği de öyle öğreniyoruz. O yüzden
ama,
zor.
Ama sanırım arada biraz fark var. Yani dili öğrenirken o kadar zorlandığımızı hissetmiyoruz. Yani.
Evet. Evet.
Ama matematikte bayağı bir zorlanıyoruz, evet. Başarısız oluyoruz vesaire. Yani
şimdi onun sebebi de şu aslında. Yani biz dili öğrenir gibi aslında matematiği öğrensek ve okul matematiği de nasıl paralel olabilir buna? Öyle bir durum olsa aslında daha başarılı olacağız. Ama okul matematiğinde de biz daha çok müfredat dolayısıyla sembollere, daha çok sembolik dile önem veriyoruz. Orada çok kopmalar oluyor. Bunun altyapısını aslında o şekilde yapmak gerekiyor. Yani dili nasıl öğreniyorsak matematiği de öyle öğrenmemiz lazım. Okulda da çok farklı olmaması lazım.
Şimdi nasıl öğrenebileceğimizi konuşacağız ama en baştan başlayalım. Sürecin en başından, yani sayıları bir kere, bir sayı diye bir şeyin olduğunu ne zaman öğrenmeye başlar insanoğlu?
Evet, evet. Şimdi şeye bakarsak, yani bebeklikten aslında başlıyor. Bebekler nasıl görmeye başlıyor? Oradan başlamak gerekiyor. Bir şeyi arkasından, arka fondan nasıl ayırt ediyor? Ondan sonra bir şeyin var olmasını, yani mesela C diye oyun oynuyoruz ya, hani birisi var, birisi yok. Bunlar ne zaman oluyor? Bir şey mesela bir bardak diyelim, bunun bardak olduğunu, tek başına bardak olduğunu nasıl anlıyor? Buna daha sonra bir bardak, iki bardak. Bunlar aslında gelişimsel süreçler. Yani bunlar olduktan sonra aslında sayı kavramı da bizim sembolik olarak gösterdiğimiz dil gelişiyor. Dolayısıyla bunlar yoksa o zaman aslında birden, sıfırdan, ikiden bahsedemiyoruz. İkinci, üçüncü yaştan sonra da aslında sayı saymaya çocuklar başlıyor. Ama şuna da dikkat etmek gerekiyor. Mesela bizim baktığımız araştırmalarda, öğrenme teorilerinde, mesela diyelim ki burada biz hemen 3 bardak var diyebiliriz. Çocuk da hatta kelimeleri söyleyebilir. 1, 2, 3 diye kelime söyleyebilir. Daha sonra bunlara dokunarak 3 diyebilir. Ama mesela kaç tane bardak var diye sorduğun zaman her zaman baştan başlayıp 1, 2, 3 diyorsa aslında orada sayı kavramı, tam sayı bilgisi oluşmuş diyemiyoruz. Yani burada baktığı zaman tek tek saymadan tamam 3 demesi lazım. Ya da 2 tane daha eklediğimiz zaman kaç tane olur? 3'ün üzerine 2 eklemesi lazım. Tekrar birden saymaması lazım. Yani bunların çok çeşitli evreleri var. Dolayısıyla hangi evrede olduğuna göre de sayı bilgisi farklılaşabiliyor.
Peki rakamı ne zaman öğreniyor? Yani burada tamam 3 bardak var der belki ama o 3 rakamını ne zaman öğreniyor?
Ya aslında o çok şey bir şey değil. Yani 3 olduğu zaman nasıl yazı yazmada da hani ses duyuyoruz, yazıyoruz ya. 3'ü de hani o 3 yerine de rakam yazabilir. O çok farklı bir şey değil. Yani onu orada yazması o kavramı oluşturduğu anlamına gelmeyebilir. Ona dikkat etmek gerekiyor. O sadece sembolik bir yazım şekli oluyor. Yani kavramlarla aslında önce kavramları oluşturması gerekiyor çocuğun ki o 3 anlamlı olsun. O 3'ü yazmış olması onun 3 sayısını bildiği anlamına da gelmez.
Anladım. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi biz okurken, bir kelimeyi okurken şöyle okumuyoruz. Mesela kitap kelimesi diyelim. İşte K, I, T, A falan onları böyle veya işte heceleyerek okumuyoruz.
Evet.
Tek bakışta onun kitap olduğunu anlıyoruz. Mesela sayılarda veya saymakta böyle bir şey var mı? Yani tek bir az bir rakam ama işte 18 olsa mesela onu...
Onu da saymamız gerekiyor genelde. Şimdi bununla
yani
ilgili...
mesela gruplayarak böyle işte 6, 6, 6 veya işte 3, 5...
Evet, evet. Yani yapabiliyoruz, onları yapabiliyoruz. Genelde 4, 5 en fazla. Hani bir şeye baktığımız zaman 4 tane ise direkt 4 diyebiliyoruz. Ama ondan fazlaysa süreç azalıyor. Yani şey, nasıl diyeyim, onu pat diye söyleyemiyoruz. Vakit gerekiyor. İşte orada da ne var? Saymamız gerekiyor. Yani ya da gruplayabiliyorsak mesela gruplamayı kullanarak sayıyoruz. Yani bu sayma oluyor gene. Hani ama 3-4 tane bir şey varsa, çokluk varsa onu direkt gözle bir süre sonra hani bunu 5-6-7 yaşından sonra diyelim. Hatta 8'e de 7-8'de onu yapabiliyorlar yani. Hani ona subitizing diyoruz. Hani mesela direkt saymadan görsel olarak onun kaç tane olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama arttıkça çok şey oluyor.
Çarpma, bölme, 4 işlem bunlar ne zaman başlıyor?
Şimdi ya okul matematiğinde 3. sınıfta bölme yapıyorlar. Çarpma 2. sınıftan da başlıyorlar. 2-3'te başlıyor. Ama şöyle bir durum var. Şimdi çarpımsal düşünme çok önemli. Aslında hani bizim bildiğimiz çarpma bölme olarak değil de çarpımsal düşünme. Bu ne? Katı gerektiriyor. Mesela diyelim ki işte babaannem 70 yaşında, ben 10 yaşındayım. İşte ya da işte 7 yaşındayım. Kaç katı yaşlı? Şimdi bakın orada bir kat var, bir de neyi ölçtüğümüz var. Yaşı ölçüyoruz ya da kaç tane doğum günü, kaç katı. Bunları aslında çocukların önce bölmeden, çarpmadan, hani bizim sembolik olarak okul matematiğinde yaptığımız şeyden önce bunlarla daha çok deneyim kazanmaları gerekiyor. Bunlar olmadan biz direkt çocuklara 3. sınıfta bak bölmeyi böyle yapıyoruz. Hı hı. İşte kalan bu oluyor, bölüm bu, çarpan bu dediğimiz zaman işte orada kırılmalar oluyor. Yani matematik çok ayrı oluyor, okul matematiği ayrı oluyor. Ama aslında günlük hayatta da var. Yani olması gereken, biz dili nasıl öğreniyorsak, işte matematiksel durumlara da çocukları expose etme, yani onları nasıl diyeyim, o deneyimleri kazanmaları gerekiyor. O deneyimleri kazanmadan çocuklara bölmeyi öğrettiğimiz zaman anlamlı olmuyor. Yani o kaç katı, işte diyelim ki kardeşin senden 3 yaş büyük, sen 7 yaşındasın, kardeşin senden abin, ablan oluyor o zaman Türkçe'de. Kaç yaşında olur? Yani bunların hepsi aslında ne oluyor? Daha sonrasında sembolik dile döktüğümüz zaman 7 artı 3 eşittir 10 ya. 7 artı 3 eşittir x. Mesela x'ler, y'ler, z'ler ortaokulda daha çok geliyor ama o bilinmeyen. Yani bu durumlarda da aslında çocuklar normalde yapıyorlar. Eğer böyle şeyleri çok çocuklara deneyimlendirirsek yapacakları şeyler. O yüzden çok uzak olmayacak aslında matematik ama biz uzaklaştırıyoruz yani.
Anlıyorum. Şimdi tabii işte 7 artı 3 vesaire bunlar hani en azından abaküsle ne bileyim bir şeyleri, fasulyeleri onu sayarak bir şekilde gidiyor. Evet, o ama işler daha sonra biraz karmaşıklaşmaya başlıyor. Evet. Mesela 5/6 gibi.
Evet.
Yani kesirlere geldiğinde çok, ya daha doğrusu çok somut kafada canlandırılamayan konulara geldiğinde iş biraz karmaşıklaşmaya başlıyor. Evet. Ki sizde bu kesir konusunun öğretilmesi ve bu konuda çalışan birisisiniz.
Şimdi kesir konusu çok mühim. Yani ortaokul matematiğinde en çok zorlanılan konudur kesir. Oran ve orantı da daha sonra. Mesela Amerika'daki 2007'de onların şeyleri oluyor. NAEP, National Assessment of Educational Progress dedikleri. Yani bizim SBS gibi falan. Bütün 8. sınıflara, 4. sınıflara uyguladıkları. 4. sınıflara sorduklarında hani 1/4 mü büyüktür, 1/5 mi?
Bu arada kesirler ne zaman öğretilmeye başlıyor?
Kesirler aslında hani kardeşim varsa paylaşmaya başladığın zaman aslında kesirlere başlıyorsun.
Yok şeyde okuldan mı? Yani kaçıncı
okulda
sınıfta?
Yarım, çeyrek, onlar ikinci sınıfta falan başlıyor. Hani böyle konuşmalar yarım, çeyrek daha çok tam bunlar konuşuluyor. Ama daha çok çok sembolik hali hani 4'ten itibaren çok sembolik bir şekilde oluyor. İşlemlerde 5-6'da oluyor toplama, çıkarma, bölme, çarpma, kesirlerde. Şimdi 4. sınıflarda bu çalışmada görülüyor ki 1/4 ile 1/5 hani hangisi büyüktür diye sorduğumuz zaman %60'ı 4. sınıfların 1/5 daha büyüktür diyor. 8. sınıfta da 3 kesiri karşılaştırmaları istedikleri zaman aşağı yukarı %40'ı yanlış yapıyor. Ya da %50'si, half, yarısı. burada şunu görüyoruz. Aslında 4. sınıftaki bilgiler çok fazla yanlış bilgiler doğru olmuyor. Birkaç sene eğitim almalarına rağmen okulda. Kesirlerde zorluk devam ediyor. Şimdi kesirler niye zor? Yani biz çocuklara hep doğal sayılar saymayla ilgili bayağı bir deneyimleri var aslında. Ama onları çok kullanmadan çok sembolik yaklaşıyoruz. Mesela 5/6 dediğimiz zaman hani bütün müfredatlarda baktığımız zaman bir şekil vardır. O çoktan 6 parçaya bölünmüştür. 5'i sayının senin karalaman istenir. Hı hı. Ama bu değil. Şimdi 5 bölü 6'ya direkt işte sonra şeye gideriz. Kaç tanesi karalandı? Kaç tanesi say? Yukarıya yaz. Kaç tanesi tamamında var? Hı hı. 6 tane. Onu yaz. 5 bölü 6. O zaman işte 5 bölü 6 olduğunu sanırız. Yani çocuğun yani öğrendiğini.
Bir de 10 tamam 5 bölü 6 tamam da... Hı hı. 6 bölü 5 ne olacak peki?
6 bölü 5 ne olacak? O zaman ne yapacak çocuk? Hı hı. O zaman şoka giriyor. Hı. Yani şöyle, ona hep 5 bölü 6 diyor. Yani 6 bölü 5 onun için birçok çocuk için anlamlı bir şey değil. Hı. Niye? Biz çünkü hep ne yapıyoruz? Hep birden küçük bir şeyin parçası, kesir diyoruz. Ama öyle değil. İşte şöyle yapmak lazım. Yani bu literatürde de, araştırmalarda da baktığımız zaman çocuklara parçalama, paylaşma önce onunla başlamak gerekiyor. Mesela 6 ekmek 5 kişi arasında paylaşıldığında bir ekmeğin ne kadarı düşer? Hı hı. Ya bunun gibi durumlar aslında bunlar çok çalışılmış. Hani bizim de aslında bir programda uyguladığımız soru şeyleri var diyelim. Hani yaklaşımlar var. Böyle bir başlamak gerekiyor. Ondan sonra eş parçalama, eşit olması gerekiyor. Ondan sonra mesela 1 bölü 6... onun 5 katı 5 bölü 6, 5 katı ya da 6 katı 6 bölü 6, 6 katı 6 bölü 6 ise o aynı zamanda 1'e eşit. Bunlar hani çocuklar için önemli noktalar aslında, kesir bilgisinde önemli noktalar. Ondan sonra ne olacak? 7 bölü 6, yani 6'nın 1 bölü 6'nın 7 katı olduğu zaman işte bileşik kesire geçiyor. Yani saymada da biz öyle yapmıyor muyuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nedir? 7, 1'in 7 katıdır. Ama biz hiçbir zaman okul matematiğinde şunu anlatmıyoruz çocuklara. Yani öyle bir yaklaşımımız olmuyor. 7 bölü 6, 1 bölü 6'nın 7 katıdır. İşte sayma orada geliyor aslında. Kesirler de bir sayma. Sayma olarak bakmamız gerekiyor. Çünkü çocukların böyle deneyimleri var. Yani zaten tam sayıları, doğal sayıları sayıyorlar. Kesirlerde de sayma olması gerekiyor. Onun uzantısı aslında. Ama biz çok şey yaptığımız zaman konuları hani paya bu kadar karaladığını yazacaksın, payda ya da tamamını yazacaksın. Bu şekilde yaklaştığımız zaman şöyle oluyor. 5 bölü 6'yı sayı doğrusunda gösterdiklerinde 5 ile 6 arasında gösterebiliyorlar çocuklar. Hmm. Yani çok saymaya odaklı ama saymanın eşit bölme, çarpımsal düşünme bunların da eklenmesi gerekiyor ki kesir bilgisi oluşabilsin. Bunlar olmadığı zaman sadece saymada kalıyor. O zaman da birçok problem çıkabiliyor.
Hmm. Yani bizde şey gibiydi sanki, yani çok da iyi hatırlamıyorum da sadece semboller, kağıt üzerindeki semboller üzerine işte 1, 6 bir çizgi çek, 3 falan onları topla işte. Öyle. Öyle. Hala öyle, evet. Mi?
Ortaokul matematiğinde maalesef öyle ama işte biz farklı şeyler yapmaya çalışıyoruz bizim eğitim fakültesinde. Buradan öğretmen eğitimine de biraz bağlayabilirim. Yani bizim fakültemizde akademisyenlerin öğretmenlik deneyimi olmak zorunda ve 3 senede bir bu deneyimlerini bir dönem okullarda öğretmenlik yaparak tazelemeleri gerekiyor. Araştırmaların hepsi okullardaki gerçek problemlere, öğrenme ve öğretmeye dayalı olması gerekiyor. İşte bu anlamda biz üniversite ilk açıldığında biz Amerika'dan döndüğümüzde bir sene devlet okulunda öğretmenlik yaptık. Haftanın 5 saatini 5. sınıf matematiğini aldık. 4 tane öğretim üyesi. Orada işte bu kesirlerle ilgili bir program uyguladık. 6 haftalık bir programdı. Onların hepsi videoya çekildi, analiz edildi. Öncesinde ve sonrasında kesirlerle ilgili testler uygulandı. Başka bir devlet okuluyla da yapıldı bu testler ve karşılaştırıldı. Yani burada hani nasıl öğretebiliriz? Daha çok kavramları vermek gerekiyor. Yani 5 bölü 6'ya bir şeye 5 bölü 6 diyebilmek için aslında ne olması gerekiyor temelde? Onlara bakmak lazım ve çocukları çok fazla bu ortamlarda öğretmen sorularıyla bilgilendirmek gerekiyor. Yani biz şey yapıyorduk öğretimimizde, Cevabars diye yani şöyle bir hani... Tamam, dokunsal çocuklar dokunmak istiyorlar ama bazen o kesirlerde çok şey anlamında bölmek çünkü çok önemli. Eşit bölmek gerekiyor. Eşit böldüğünü anlayabilmek gerekiyor. Buna yardımcı bir şey vardı, bilgisayar programı vardı. Onu kullandık devlet okulunda, evet. Kullanabildik yani. Kesme, parçalama, tekrar etme, bunun gibi şeylerin olması gerekiyor kesirlerde. böyle çalışmalar yaptık yani.
Anladım. Yayından önce konuşurken çok dikkatim şey hiç üzerinde daha önce düşünmemişim. Yani bir kişi eğitim fakültesinde şey olabilir, matematik veya işte fizik her neyse edebiyat öğretmenliği profesörü olabilir mesela ama hiç öğretmenlik yapmamış gibi bir durum ortaya çıkmıyor mu? Yani
ya Türkiye'de bu yaygın, yurt dışında böyle olmuyor. Genelde en az 2 yıl, 3 yıl öğretmenlik deneyimi isteniyor. Bunun sebebi de şu, yani bir şeyi yapmadan öğrenemeyiz. Öğrenmeden de başka birisini öğretemeyiz aslında. Dolayısıyla yapılandırmacılık dediğimiz bir yaklaşım var. Öğrenmeye yaklaşım aslında bu. Biz bunu hem kendimiz için yapıyoruz akademisyenler olarak, hem öğretmen adaylarımızda yapıyoruz. Öğretmen adaylarımızda, öğretmen eğitimimizde hep okullardayız. Yani zamanımızın %50'si bizimle beraber okullardalar. Ve öğrettiğimiz çocuklara da hani bu şekilde yapılandırmacı bir şekilde yapmaları gerekiyor. Bir şey yapmadan öğrenemeyiz. Dolayısıyla bunu hani farklı kademelerde uyguluyoruz. Türkiye'de böyle bir durum var. Yani bizde genelde hani lisansı bitiririz, direkt master, doktora yaparız. Belki diğer bilim dallarında bu normal olabiliyor sektör deneyimi olmadan. Ama eğitim fakültesinde bu doğru değil. Çünkü okulu tanıman gerekiyor. Çünkü okula öğretmen yetiştireceksin. Çocuğu tanıman gerekiyor. Çünkü çocuğa öğretmen yetiştireceksin. Bunları yapmadan bu dengeler nasıl işliyor? Bir problem olduğu zaman nasıl çözülecek? Onları aslında deneyim bunlar için var. Yani farklı bir model uygulayacaksın. Ne uygulanabilir? Ne ihtiyaç var? Bunları yapabilmek için deneyim şart. Yani öğretmenlik şart.
Belki oradaki deneyimlerden süzülüp kendiniz bir şey ortaya koyacaksınız.
Evet,
yeni
evet,
bir yaklaşım,
evet,
yeni bir yöntem vesaire.
Evet. Ya bizim okulda üniversite modelimiz Mustafa Özcan hocamız, dekanımız, o da uzun yıllar Amerika'daydı. Hani yaptığı literatür taramasında en belirgin, ortak olan öğretmen eğitiminde, yurt dışındaki Amerika'da mesela bir sürü öğretmen eğitim modelleri var. Bunlarda ortak olan şeyler ne? Bir tanesi akademisyenlerin öğretmenlik deneyimi. Diğeri okullarla çok sıkı işbirliği. Yani öğretmen adaylarının okullarda çok fazla staj yapması. Bu yüzden de bizde 2 yıl staj vardır. 2000 saat civarında stajlar oluyor öğretmen adaylarımızın. Onun dışında hani okulun gerçek problemlerini, eğitim, öğretimin gerçek problemlerini belirlemek, onlar üzerine bilimsel araştırmalar yapılması gerekiyor akademisyenlerden. İşte öğretmenlerin, rehber öğretmenler, staja gittiği zaman bizim öğretmen adaylarımızın çalıştığı rehber öğretmenlerin işbirliği gerekiyor. Onlarla, onların hizmetçi eğitimlerinin üstlenmesi. Bunun gibi şeyler var. Yani geçen yıl ilk mezunlarımızı verdik. Çok iyi yerdeler. Bakalım bu sene de ne yapacaklar diğerleri. Ama elimizden geleni yapıyoruz. Yani hem hocalarımız olarak hem de öğrencilerimiz de, onlar da farkındalar. Farklı bir eğitim olduğunu, zorlanıyorlar. Zorlanmıyor değiller. Ama güzel gidiyor.
Gene bu kesirlere gelirsek şimdi yayına hazırlanırken de sizin bana gönderdiğiniz bazı makaleler vardı vesaire. Bir sürü deneyler de yapılıyor bu konuyla ilgili. Mesela şey ilginçti, 7 pizzayı 4 kişiye eşit nasıl paylaştıracağız? Mesela ne yapıyor bir, ne yapar bir çocuk bu durumda?
Şimdi şöyle, 7 pizzayı 4 kişi paylaşırsa ne olur? Oradaki örnek de hani 7 yaşındaki çocuk ne diyor? Yarım ve bile okumacık diyor. Şimdi bu aslında doğru. Ne yapıyor? İşte 7 pizza var, 4 kişi paylaşacak. Bu ne zaman sembolik bir öğretmenlerin anladığı şekilde 7/4 olacak. Şimdi o bir süreç aslında. Çocuk orada hani ona bir saygı duymamız lazım. Yani doğru yapıyor aslında. Ne yapıyor? Her birisini yarıma bölebiliyor. O zaman 14 parça oluyor. O 4 kişi tek tek sayaraktan dağıtabiliyor. Bu bir şey. Ondan sonra en son kalacak şeyi ne yapacağını şaşırıyor falan. Ama bunlar bir süreç. Yani işte bunun ne zaman sembolik olarak öğretmenin istediği şekilde olacak, onun için ne gerekiyor? O gelişimsel süreç nedir? Aslında ona bakmak gerekiyor. Yani biz bunu çok göz ardı ediyoruz. İşte diyoruz ya, o yüzden paya kaç tanesini şey yapmışsam, karalamışsam, genelde öyledir kitaplarda, payda ya da toplamda kaç tane vardır onu yazarım diyoruz. Ama bu değil. Yani bizim şeye de önem vermemiz lazım. Eğitimci olarak, öğretmen olarak çocuklarla çalışıyoruz biz. Yani sadece matematik öğretmiyoruz. Onu yapılandırmaya çalışıyoruz. Ama yapılandırmak istediğimiz şey bizim söylememiz de hani bunun cevabı budur, sen bunu böyle yap demekle olmuyor. Hani o bir süreç. O sürece saygı duymak lazım. Hani çocukla o şekilde tamam matematiği kullanacağız ama çocuğun yaklaşımını da ne biliyor, ne bilmiyor, neyi yapabiliyor matematiği kullanarak yaklaşmak gerekiyor. Öteki türlü sadece hani biz bir şey söyleyeceğiz, o da tekrar ediyorsa aynısını öğrendi diyeceğiz. Bu ya değil ama.
Şey doğru mu anlıyorum acaba? Yani biz yapılan şey matematiğin özne, çocuğun nesne olması, bunun tersi mi olması gerekiyor? Doğru
bence
mu anlıyorum?
Yani öyle de diyebiliriz, öyle de diyebiliriz. Şimdi matematiği kullanarak aslında yani matematik tamam öğrensin, amaç olarak o belirlenebilir ama o amaca nasıl ulaşacağız? Biz bir çocuğu amaca ulaştırmaya çalışıyoruz. Biz genelde bunu göz ardı ediyoruz. Hep okullarda öğretmenler bunu yapıyor. Yani şöyle yapıyor, müfredat var, yetişmesi gerekiyor, kesirleri iki haftada bitirmem gerekiyor. İşte şunu şöyle yapmam, böyle yapmam lazım ama sonra dönüp bakıyorsun, yani aslında boş yere zaman kaybı da olmuş oluyor. Çünkü mesela şu anda bile hani 3. sınıftan itibaren başlıyor, daha belirgin bir örnek vereyim. Alan ve çevre, mesela dikdörtgenin alanı ve çevresi. Direkt çocuklar ne yapıyorlar? İşte çevre olduğu zaman dört çevresini işte karşılıklı kenarlar topluyorlar, ikiyle çarpıyorlar. Alan olduğu zaman işte iki kenara çarpıyorlar. Ama niye bunu yapıyorlar? Yani sen ya da sonrasında aslında düşünürsek gerçek hayatta, mesela diyelim bu stüdyonun alanı nedir? Alanı. Gerçek hayatta bir şey sorduğun zaman o ilişkiyi yapamıyorlar. Ama formülü biliyor, uygulayabiliyor. Yani bizim orada şeyi yapmamız lazım. Tamam bir şeye zaman harcıyoruz ama orada öğretmek istediğimiz o formülü tamam uygulayabilmesi ama gerçekte bu formül nereden çıktı ve ne işe yarıyordu ve çocuk bunu yapabiliyor mu aslında? O yok. Yani çok yüzeysel kalıyor. Zaman kaybı, yani çok büyük bir enerji kaybı bence. Hani bunu öğretmenlerin bir düşünmesi lazım. Anne babaların bir düşünmesi lazım aslında. Yani biz bu şeyi formülü öğrendiği zaman, bu soruyu çoktan seçmeli, bunu çözdüğü zaman neyi öğrenmiş oluyor yani? Neye zaman harcıyoruz?
Bir de şey yani daha sonra gelecek olan daha zor konulara o daha önceki konular iyi oturmadığı için onlar hiç oturmuyor bu sefer.
Evet,
ve, değil
evet,
mi yani?
Evet, yani bir kısır döngü de oluyor ama onun dışında yani mesela bu çok konuşuluyor 21. yüzyıl yetkinlikleri ne olacak? Takım çalışması yapacak, ondan sonra işte critical thinking, eleştirel düşünecek, ondan sonra sorunlara yaratıcı çözümler bulacak. Ya bunların hiçbirisini, ya bunların hepsi matematikte olması gerekiyor. Matematik derslerinde olması gerekiyor. Ama öyle oluyor ki hani bu formülü ezberlediği zaman bunu biliyor. Hayır. Yani o formülü aslında formülden önce bir problemi düşünebilmesi lazım. Yani çok basit diyorum ya, buranın alanı mesela. Kaç metre karedir? Niye metre kareyle ölçüyoruz? Birim ne? Yani bunların hepsi aslında çok birbiriyle ilişkili şeyler. Yani matematiği aslında biraz daha o şekil yapmak lazım. Sınıflarda bizim gözlemlediğimiz, yani sadece Türkiye'de değil, Amerika'da da öyle, birçok yerde. Mesela sınıflarda matematik konusunda hiç tartışma olmaz. Bir tane kesin cevap vardır. Cevabı verirsiniz. Doğru. Ya da çocuk.
Ya
bazı çocuklar verir.
Biz niye böyle diye sormazdık işin gerçeği de o.
Evet,
yani hani
evet.
Ya niye falan diye hiç sormadığımızı
ama böyle değil.
Hatırlıyorum.
Yani niye? Çünkü şöyle oluyor. Yüzyıllar boyunca hani bir bilgi birikimi var, matematik var. Ve biz bu bilgi birikimini göstererek çocukların kafasına vereceğimiz ve çocukların onu öğrendiğini söyleyebiliyorsa onu anladığını düşünüyoruz. Ama böyle değil. Yani orada çocuğa hiçbir şans vermiyoruz kendin yapılandır diye. Yani bunun için ne lazım? Arkadaşıyla konuşması lazım, öğretmenine soru sorması lazım, öğretmeninin yönlendirici iyi sorular sorması lazım. Yani baktığınız zaman bir sınıfı videoya çekin, var öyle biz öğretmen eğitimlerimizde yapıyoruz. Yani 20 dakikalık hep bir video olsun, analiz ettiğimiz zaman hep evet hayırlı cevaplar kesin. Böyle mi, değil mi? Ya öğretmenin sorduğu sorularda. Ya bunlarla matematik olmaz ki, matematiksel düşünme olmaz ki. Yani orada biraz şey yapmamız lazım. Hani bizim amacımız ne? Nasıl öğretiyoruz? Bunlara biraz bakmak gerekiyor.
Yani ben şeyi hatırlıyorum, lisedeyken bir analitik geometri hocamız vardı mesela. İşte her şeyi ispatlatırdı. Biz de şey, ya tamam işte ya, yani hani üçgenin iç açıları topluluğu 180'dir. Bunun nesini ispatlayacağım? Yani bir bizde de bir şeylik vardı yani. Bir.
Ama siz gene o zamanlar iyiymişsinizdir belki de. Şimdi ben mesela 9. sınıf öğretmenliği yaptığımda iyi bir liseydi yani. Farklı bir şeyle Amerika'dan ilk geldiğim zaman postdoc da yapmışım. Yani master doktorayı Amerika'da yaptım, postdoc yaptım, orada hocalık yaptım. Türkiye'ye döndüm, bir sene matematik öğretmenliği yapmak istedim, yaptım da. Orada farklı bir şekilde yaklaşalım dedim. Yani böyle bir birkaç dersi, geometri dersinde mesela nokta, noktanın tanımı, nasıl yapıyoruz, ne ediyoruz. Yani çocuklar o kadar farklılar ki sınava çok alıştıkları için farklı bir şey düşünüp onu algılayamıyorlar, o yönlendirmeyi de algılayamıyorlar. Yani 9. sınıfa geldiği zaman o çocuktan çok fazla bir verim alamıyorsun. Çok iyi bir okul, çok iyi öğrenciler de hani şey olaraktan, sınavdan da iyi puanlarla alıp gelen bir yerde. Ama şey var, mesela tartışma kültürü olmadığı için de onu şey yapamıyorsun. Çok süreç alan şeyler bunlar. Ya yani pat diye hani böyle yapalım, tartıştıralım, çocukları grup çalıştıralım, bunlar olmaz. Ya yani onların hepsi bir kültür, bir süreç gerektiren şeyler. Ama mesela bir şey ver, test ver. Çünkü verilmesi de gerekiyordu. Sınıfta çıt yok. Hepsi çok fokus bir şekilde şey yapıyorlar. Yani o kadar şey ki düşünüyorsun, bu 8 yılı nasıl geçirdiler bunlar o zaman? Nereye gidiyoruz biz? Hani bilmiyorum.
Anladım. Şimdi sizden biraz daha işi somutlaştırmanızı isteyeceğim. Şöyle ki, şimdi gene kesirler konusuna gelelim. İşte 1/7 ile... 3/8'i toplayacağım, toplayın. Yani ne yaparız? İşte paydaların altına işte eşitleyecek şekilde çarparız vesaire. Siz nasıl öğretilmesinden yanasınız? Mesela bu işlemi nasıl yapmalı?
Şimdi şöyle, bu en önemli şeydir. Mesela 1/7, paydaları eşitliyoruz ya. Paydaları eşitlediğimiz zaman ne oluyor o kesirlere? Değişiyorlar mı? Onların belirttiği çokluklar değişiyor mu?
Değişmiyor.
Değişmiyor aslında ama çocuklar bunu bilmiyor. Ya öğretmenler de muhtemelen biliyordur ama farkında değil. Yani sadeleştiriyor, genişletiyor mesela. O zaman kesirlerin, ya bunlar var, bizim
yani
araştırmalarda da var.
3/6'nın aynı şey olduğunu...
Şimdi şöyle oluyor, bunlar diyebilirler. Mesela diyelim 2/4 ile o nedir? Yarım, 3/6. Değil mi? Birbirine eşit. Sayı doğrusunda göster dediğin zaman... Bunu aynı sayı doğrusu üzerinde gösteremiyor biliyorlar. Yani göstermiyorlar, gösteremiyorlar. Çünkü niye? Tamam, paydaları eşitleyebilirler. 24'te eşitleyeceğiz. Ama bunu mesela 3/6'nın 24 için ne oluyor? 12/24 değil mi? Niye 12/24 oluyor? Yani o şekilde değişmeyen, şekil değişmeyecek ama ne değişiyor? Orada ben bir şey yapıyorum. Denk kesir. Ne değişiyor? Yani oradaki 1/6'lar aslında her 1/6'yı 4'e bölmüş oluyorum. Daha minik parçalar. Yani ben orada 12/24 aslında aynı şeyi gösteriyor ama benim kullandığım 1/24'lükler küçülüyor. Ondan 12 tane alıyorum ki 3/6'ya denk olsun. Ya aslında bunlar... En başta çok konuşulması gerekiyor. Sonrasında tamam, formülleri kullandığımız zaman eğer anlamları varsa mantıklı bir şey. Ama körü körüne payda eşitle. Niye eşitliyorsun? Ne oluyor? Niye onu yapıyoruz? Payda eşitlemenin sebebi şudur. Yani ben aslında ne yapıyorum? 3/6 ne? 12/24 değil mi? Onu yapmadan da aslında ikisi de yarım yarım tam olur diyebilirim topladığım zaman. Ama bazı durumlarda da toplama yapabilmem için paydaların eşit olması demek, aldığım birimlerin en küçüklerinin eşit olması gerekiyor. Eğer eşit değilse ben nasıl toplayacağım bir şeyi? Yani normalde de öyle. Mesela 3+4 dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Orada da birin katlarıdır onlar. Diğerinde de paydaların eşit olması gerekiyor ki, yani bir şeyin katları aslında ama aynı şeyi kullanıyorum ben ölçmek için. Toplamda da o şekilde oluyor. Yani o şekilde öğretebiliriz.
Peki sayı doğrusu iyi bir yöntem değil mi öğretmek için?
Yani şimdi sayı doğrusu...
Ben şahsen çok zorlanırdım mesela sayı doğrusu. Siz de zaten biraz önce anladınız şeyde sayı doğrusunda gösterilemiyor diye. O iyi bir yöntem değil midir o?
Şimdi şöyle, bizim yaptığımız bir araştırmada Amerika'da aşağı yukarı 656 öğrenci üzerinde 4. ve 5. sınıflarda aynı kesir bilgisini 3 tane şekilde gösterdik. Bir tanesi yuvarlak, bir tanesi dikdörtgen, bir tanesi sayı doğrusu. Mesela diyelim ki 2 bölü 3, şöyle yani farklı sorular vardı. Çünkü kesir bilgisi farklıdır aslında. Yani 2 bölü 3'ü kesilmiş bir şekilde karala demek farklıdır. 2 bölü 3'ü kendin kes göster bana demek farklı bir bilgi gerektirir. Ondan sonra bunu da aslında sayı doğrusu üzerinde göster demek farklı bir bilgi gerektirir. Bunların hepsi farklıdır. Hepsi 2 bölü 3'tür ama onu nasıl sorduğunuz, çocuktan ne yapmasını istediğiniz onlar farklıysa o bilgiler de farklı oluyor. Çünkü çocuğun yaptığı şeyler farklı oluyor, düşünmesi farklı oluyor. Şimdi gördüğümüz şey şu oldu. Genelde hani birden küçük sayılarda, kesir sayılarında yuvarlığa bölme, karalama bunlar çok daha kolay oluyor sayı doğrusuna göre. Ama bunların orta diyeyim en iyi gösterim şekli dikdörtgenler oluyor. Yani çok zorlanılan bileşik kesirlerde sayı doğrusunda zaten hep zorlanıyorlar. Ama dikdörtgenleri kullanmak, o çarpımsal düşünmeyi daha çok desteklediği için daha kolay oluyor. Belki dikdörtgenleri kullanarak, çarpımsal düşünmeyi de kullanarak sayı doğrusuna geçiş daha kolay olabilir. Ama normal bir şeyde, yani çemberde 2 bölü 3'ü göstermekle sayı doğrusundaki 2 bölü 3'ü göstermek çok aynı öğrenci çok zorlanabiliyor.
Yani çemberde bir de şöyle bir şey var, 7'yi nasıl göstereceksiniz?
Yani tek sayılar olduğu zaman daha da zorlanıyor. Ya burada şey var, hani çift sayı olduğu zaman hep yarıma bölebiliyorsun, yarımın da yarımını alabiliyorsun. Ya da 3, 6 ise mesela yarıma bölüyorsun, 3'leri, 2 yarımda da 3'leri gösterebiliyorsun. Yani faydanın tabii çift sayı olması kolaylaştırıyor birçok şeyi. Onların hepsi şeyle alakalı, eşit bölebilmek. Yani bölüyoruz bir şeyi ama eşit mi değil mi onu da bir kontrol etmek gerekiyor kesirlerde. Bir şeyin, mesela diyelim ki bir şeyi 1 bölü 6'ya bölüyorsunuz, bir dikdörtgeni. Onun 1 bölü 6 olduğunu nasıl anlarız? Mesela orada şöyle bir şey var, yani hiç bizim müfredatlarda olan bir şey değildir. O 1 bölü 6'lık kısmı çıkartıp onu 6 kere tekrar edebilmek ve orijinalle karşılaştırmak. Ona eşit mi değil mi? Bu mesela çok önemli bir adımdır. Niye? Sonrasında aslında 6 çarpı 1 bölü 6 o sembolik, sembole anlam vermek oradan geliyor. Bunu yapıyorlar. Yani çocuklar hani bizim bu araştırmalar benim hocamın yaptığı 20-30 yıllık araştırmalarda bunları yapabiliyorlar, doğal olarak yapıyorlar çocuklar. Böyle olduğu zaman ne oluyor? 7 bölü 6'da da aslında şey yapabiliyor yani 6 bölü 6'ya 1 ekleyebilirim. O zaman 7 bölü 6 olabilir ya da 1 bölü 6'nın 7 katı. O ilişkileri kurmak kesirlerde çok önemli. Onlar yoksa kesirleri anlamlandırması, bileşik kesirlere geçmesi yani çok zor.
Bu şeyi de etkiliyordur herhalde diye tahmin ediyorum. Bu ona şimdi tam teknik adını neydi hatırlayamayacağım da virgüllü sayılar.
Ondalık yani, sayılar.
0,5 de bir kesir değil mi sonuçta? Yani onun başka bir ifade ediliş tarzı. Evet. Yani onlarla yapılan işlemleri de etkiliyordur herhalde
diye
tahmin ediyorum.
Yani etkiliyordur. Şimdi orada o geçişler kesirli sayı, ya yani ondalık kesirli sayı diyoruz onlara. 0 bölü 5 mesela 5 bölü 10. Bunu şu şekilde de gösterebilir. Şimdi bakın bunların hepsi matematikte conventional. Yani yüzyıllardır insanların aslında toplumların karar verdiği gösterimlerdir. Bir çocuk ama şöyle de diyebilir. Ben 3 bölü işte 5 için 0 diyebilirim diyebilir. Niye? Çünkü 3 5'e tam bölünmez. Yani şeyi var. Hani aslında bizim onlara nasıl anlam verdiğimiz. Biz ne yapıyoruz? Hani matematik olarak baktığımız zaman matematik diline kabul edilen gösterimler üzerinden bunları öğretmeye çalışıyoruz.
Halbuki ne yapmamız gerekiyor?
Halbuki önce çocukların anlam oluşturması gerekiyor. Ama bazen bu anlamlar ve gösterimler de farklı olabilir. İşte bizim orada yönlendirmemiz gerekiyor. Önce anlam olması lazım. Önce kavram olması lazım çocuktaki. Ondan sonra gösterimleri konuşalım. Yani bu gösterimler 0.5 yani mantıklı bir şey de olabilir onun gelişimsel açısından. Ama önce onun kafasında 0.5 nasıl bir şey? Yani onun oluşması lazım. Onun bir çokluğa öncelikle tekabül edebilmesi lazım. Yani 0 ile 1 arasında hatta yarım. Bunu böyle de gösterebilirim. Yani o bağlantıları yapabilmesi lazım. O dili sembolik olarak o seviyede kullanabilmesi lazım ama önce kavram.
Peki bugün verilen matematik eğitiminde Türkiye'de diyelim en azından doğru yaşta verildiğini düşünür müsünüz müfredata göre? Yani falanca konu bir sene daha erken okutulabilir veya filanca konu işte 3 sene sonra aslında okutulması lazım, bunun gibi bir şeyiniz var mı?
Yani yoksa... şöyle, onunla ilgili çok bir şey değil de şey mesela, bölme 3. sınıfta verilişiyle daha çok sıkıntı benim aslında. Ya yani mesela bölme, kalanlı bölme, kalansız bölme hani... 3. sınıfı şimdi örnek veriyorum çünkü ev ödevleri geliyor oradan görüyorum. Yani orada şimdi mesela 70'i 7'ye böleceğiz. Ne yapıyoruz? 7'nin içinde kaç tane var? Bir tane. 7'yi yazıyoruz. İşte 7'den 7 çıktı 0. 0'ı da aşağı indirdik ama sonra hani yanına 0 indirdiğimiz için bir tane de 1'in yanına yazalım. 10. Bölüm 10 oluyor. Ya burada buna geçmeden önce çocuklarda o bölmek için, yani bu çok sembolik bir şey. Sembolden önce 70'i 7'ye bölmeye ihtiyacı çocuğun duyması lazım. Öyle durumlar olması lazım. Problematik durumlar olması lazım. Ondan sonra bunu kendisi yapıp, bazen çocuklar şöyle de yapıyor. Yani ona açık olmamız gerekiyor. Sen kendin nasıl bulursun bunun cevabını? Ya illa bir sembolik bir şey çizip, yapmak zorunda değiliz. Yani o tabii ki herkesin kabul ettiği, en sonunda tamam bizim de onu öğretmek istediğimiz şey. Ama ondan önce bu çocukların o kavramları oluşturup, o kavramlarla anlamlı bir sembolik dil de geliştirebilirler. Ondan sonra da conventional, yani herkesin kabul ettiği matematiksel dilde de böyle bir şey var. Bunu da yapabiliyoruz demek lazım. Bu bir süreç, 2-3 aylık bir süreçtir ama böyle bir şeyler olmuyor bizim okullarımızda. Ne oluyor? Bir haftada hemen bölmeye geçiyoruz.
Bu yanlış olduğunu düşünüyorsunuz.
Yani şöyle, çocukları çok şey yapmıyoruz. Yani matematiği öğretmek. Tamam öğretiyoruz ama biz çocuklara öğretiyoruz. Çocukların öğrenmesini istiyoruz. Yani bunu biraz düşünmek gerekiyor.
Peki şeyi soracağım. Şimdi 2+1'i işte veya kesirleri işte bir daire çizerek veya işte daha somut böyle ne bileyim elmayı 2'ye bölerek 4'e bölerek evet. falan anlatabiliyoruz da bu eksilerde nasıl?
Eksilerde.
Yani şimdi, eksi bir bardak olmadığına göre onu evet. nasıl yapacağız mesela?
O zaman eksi bir bardak demeyeceğiz ama şimdi AVM'lerde asansörleri herkes kullanıyor artık büyük şehirlerde. Mesela 0 araba park yerine gittiğimiz zaman hep eksiye gidiyoruz. Sıfır çok önemli. Yani referans noktasının, bir şeyin referans noktası olması ve ona göre uzaklık, kaç katı, bir şeyleri yani çoklukları ifade ederken birim kullanma, o çok önemli. Bir referans noktası. Ya bu sayı doğrusuna da aslında geçiş yapıyor. Mesela deniz seviyesi. Deniz seviyesinin yukarısındaysa pozitif oluyor, altındaysa negatif oluyor. Sıcaklık. Sıcaklık daha zor aslında. Hani çok hissedilmesi gereken, nasıl ölçüldüğüyle ilgili belki biraz daha fazla bilgi verilmesi gereken bir şey ama deniz seviyesi, asansör, yani bunlarda falan çocuklar çok görüyor. İlkokul 1'de, 2'de bile hatta görebilir. Yani 5, 6, 7'yi beklemek gerekmiyor bazı şeyler için. O kavramları yavaş yavaş, yani oradaki önemli kavramları belirlemek ve onun üzerine söylemesen de eksi bir böyle gösterilir diye bunlar üzerinden gitmek gerekiyor. Yani sıfır referans noktasına göre neredeyim ben?
Şimdi yayına hazırlanırken işte gene bu deneyler gördüm ben yapılmış bir sürü Amerika'da, şurada, burada, dünyanın çeşitli yerlerinde. Bu da demek oluyor ki bu problem sadece bizim problemimiz değil. Değil. Bu deneyler vesaire yapıldığına göre. Şeyde siz yıllarca yurt dışında da yaşadınız. Orada nasıl bu işler? Oralarda?
Şimdi oralarda...
Mesela Finlandiya deniyor en iyi eğitim verilen yer. Orayı incelediniz mi bilmiyorum ama yani dediğim gibi hani oralarda da demek ki bazı problemler var ki böyle bunu sürekli geliştirmeye çalışıyorlar. Ne tarz problemler var veya bizden ne farklı?
Şimdi ya ben Amerika'yı daha çok biliyorum tabii hani Finlandiya'dan da şeylerimiz, ziyaretçilerimiz oluyor. Oralarda da işbirliklerimiz oluyor ama... Şunu söyleyebilirim, yani öğretmek, öğreten, öğrenen varsa her zaman bir problem olacak. Yani çünkü niye? Biz şey yapmaya çalışıyoruz. Ya problemler farklı olabilir, Amerika için çok genellemeyebilirim ama bir müfredat var, bir şey var öğretmek istediğimiz işte. Eksi bir var mesela, 1/2 var. Bir de öğrenen var. Yani... O öğrenene yardımcı olabilecek şekilde nasıl yaptığımız önemli aslında. Bu her yerde problem. Yani sadece Türkiye'de bizim çalıştığımız çocuklarda, öğretmen adaylarında değil, her yerde problem. Ama herkes çalışıyor yani, hani nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl yapabiliriz? Bunun için şey yapıyoruz, mesela benim çalışmalarımda, doktora çalışmalarımda bu vardı. Bir hipotez kuruyoruz. Mesela diyelim ki 1/2'yi 7 yaş, 8 yaş çocuklarına ya da doktora çalışmamdan direkt örnek vereyim. 8. sınıf çocuklarına kesirleri kullanarak, kesir bilgisini kullanarak cebiri nasıl öğretebiliriz? Bununla ilgili mesela hipotezlerimiz oluyor. Şu şekilde öğretebiliriz, bu şekilde. Onlarla uzun süre çalışıyoruz. Mesela bir dönem çalışıyoruz. Bunlar, bu çalışmalar genelde video kaydı altına alınıyor. Bu iletişim, etkileşime bakılıyor. Buna biz... Yani farklı bir şeyi var, ismi var. Öğretim deneyleri diyoruz. Bunlar yapılıp bir sonraki güne mesela her hafta buluşuluyorsa bir saat, iki saat ne yapabilirim farklı? Hep hipotez yapıyoruz, hep o hipotezleri deniyoruz. Ondan sonrasında en son gene bir analiz yapıyoruz bütün dönemin. Bir model çıkarmaya çalışıyoruz. Çocuğun matematiksel düşünme modeli. Şimdi biz bu matematiksel modelleri çıkardığımız zaman, yani tek başımıza da çıkarmıyoruz. Hani bir grup olarak bunu yapıyoruz ki güvenilir olsun. Bunlar daha sonra eğitim, öğretimde kullanıldığı zaman aslında daha çok çocuğa da ulaşmış oluyor. Öğrenme hakkında nasıl düşündüğümüzü de etkiliyor. Bu şekilde olması lazım. Yani biz tamam müfredat bu, bunu bu şekilde vereceğiz, payı paydayı şuraya yazacağız, bu olacak değil. O çocuklarla çalışmak gerekiyor. Bunlar sayılar için yapıldı. Yani literatürde çok güzel detaylı çalışmalar var. Kesirler için benim de olduğum grupta yapıldı. Cebire geçişte yapıyoruz lise matematiğine. Yani bu şekilde...
Peki bu yaptığınız çalışmalarda olumlu sonuçları görebiliyor musunuz somut olarak?
Evet. Şimdi biz MEF Üniversitesi ilk açıldığı sene 4 tane arkadaşımla beraber akademisyen bir devlet ortaokulunda öğretmenlik yaptık. 15 Eylül'den 15 Haziran'a kadar haftada 5 saat öğretmenlik yaptık. Benim sınıfım hani izinle bütün dersler kameraya çekildi. Bunlar analiz edildi. Birçok yerde de sunumlarımız oldu. Makaleler yazıldı. Özellikle kesir konusunda, kesir öğretiminde 6 haftalık bir çalışmamız oldu. Bunun için ön test, son test yapıldı, röportajlar seçilen bazı öğrencilerle. Başka bir devlet okuluyla aynı seviyede karşılaştırıldı. Burada farklılıklar gözüktü, yani başarı açısından da. Röportajlarda da hani kendilerini ifade etme açısından bunlar önemli, çünkü hani biz sadece test sonuçlarıyla şey yapmıyoruz. Gerçekten ne öğrendi, ne öğrenmedi, konuşabiliyor mu, problemi ne şekilde çözüyor? Bunlara da baktık. Yani öyle bir çalışmamız var, hani bu bir örnek olabilir. Ama bunlar çok emek gerektiren şeyler. Yani hani o yüzden de aslında sonraki yıllarda şey yapmaya başladık. Öğretmen adaylarıyla beraber aslında bu çalışmaları ilerletiyoruz. Hem onlar öğreniyorlar, hem okula katkıları oluyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir...
İl Milli Eğitim'le bizim protokolümüz var.
Görüş alışverişiniz veya...
Yani ilk sene hatta İl Milli Eğitim Müdürü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü bizim sınıflarımıza gelip ders dinledi. Yani sağ olsun Mustafa hocamızın bürokrasiyle de arası iyidir. Şu andaki Milli Eğitim Bakanı'yla da hani uygulama okulları konusunda da görüş alışverişlerinde bulundu. Yani biz kendi çapımızda İstanbul'da bunu yapıyoruz. Tüm Türkiye ile ilgili bilemiyorum hani o nasıl olur, ama üniversitelerin okullarla daha çok çalışması gerekiyor. Öğretmenlerle daha çok çalışması gerekiyor. Çocuklarla çalışması gerekiyor. Bu şekilde ilerliyoruz.
Peki, süremizin biraz sonuna gelmeye başladık yavaş yavaş. Ben şimdi biraz magazinel bir şey olacak ama şunu, yani bir matematik öğretmenliği bölüm başkanını bulmuşken şu soruyu sormadan bu programı bitirmeyi düşünmüyorum. Bu matematikte öğrendiklerimiz ne işimize yarayacak sorusu. Yani ben mühendis olmayacaksam logaritmadan bana ne gibi mesela. Var mı buna söyleyeceğiniz bir şey?
Ya şimdi şöyle, hani matematik ne işimize yarayacak? Bunu niye soruyoruz biliyor musunuz? Çünkü matematiği biz hep kesin olarak görüyoruz. Ya vardır, ya cevabı bilirim, ya bilemem. Formülü ezberlersem yaparım, değil mi? Yani o zaman çok işe yaramıyor aslında. Ama matematik şöyle olsa, seni daha çok düşündürtecek bir problemi çözüm. Yani bunlar matematiksel düşünmedir aslında. Gözlem yapıp o gözlemleri anlamlandırma. Matematik böyle olabilir, olması gerekir. Aslında matematik budur. Yani matematikçilerin yaptığı matematik de budur. Böyle olursa aslında çok işimize yarar. Ama öteki haliyle çok işimize yaramıyor. Katılıyorum burada. Farklı bir şekilde öğretim, işte öğretim burada. Yani öğretmenin yönlendirmesi, sınıf içerisindeki o kültür, tartışma kültürünün olması. Bunlar varsa matematik aslında gerçek hayatta karşılaşılan problemlerle de, onların çözümleriyle de, problemi tanımlama, çözüm üretme, onunla ilgili bir şeyler yapma, o zaman destek oluyor. Öteki türlü sadece kuru bir bilgi olarak kalıyor. Haklısınız yani hani.
Anlıyorum. Yok, ben milyonların sesini aslında dile getirmek için söyledim ama. Peki şeyde Amerika'da okullara gittiniz mi? Yani ya da öğretmen olarak görev yaptınız mı orada?
Evet. Şimdi orada Amerika'da yani ben master doktorayı orada yaptım. Postdoc yaptım. 10-12 yıl falan kaldık. Orada yani bizim problemlerimizden çok farklı problemler yok. Yani şey anlamında problemler yok, matematik öğrenme anlamında. Ama farklı, yani şey olarak, kültür olarak farklı. Öğretmenler daha rahat devlet okullarında mesela. Hani şey anlamında rahat.
Bir hareket alanları mı var?
Var, istediklerini yapabiliyorlar. Yani bir şey öğrenmek istiyorlarsa öğreniyorlar, uyguluyorlar. Şey konusunda, böyle çok yetiştirme konusunda, müfredatı bitireyim, şu olsun bu olsun, çok fazla
orada
baskıları
ama
yok.
Yine orada da bir müfredat var herhalde.
Şöyle, eyaletlerin müfredatları var. Bazen onu ortak yapmaya da çalışıyorlar. Ama çok genel şeyler. Yani bizimkisi gibi şu hafta şunu yapacaksın, şunu bitireceksin falan gibi değil. Çok merkezi değil, o kadar merkezi değil.
Peki şeyler, öğrenciler en çok matematiğin hangi kolunlarında şey yapıyorlar, zorlanıyorlar?
Kesirler. Ortaokulda kesirler. Bir de şey oluyor, yani ortaokul aslında biraz kırılma noktası oluyor güven açısından da. Oraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. O zaman çok kompleks oluyor çünkü matematik. Şöyle ki, işte diyorum ya, kavramları anlam vermeden sembolik dile çok döndüğümüz bir zaman oluyor. O zaman orada kopuyor çocuklar. Yani orada aslında yakalayabiliriz çocukları. Herkes yapabilir matematiği. Ama işte nasıl yaklaştığımız, matematiği bizim öğretenin nasıl tanımladığı, öğrenene nasıl destek olduğumuz, bunlar önemli. Yani biz illa bileceksin cevap var, yanlış ya da doğru diye yaklaşırsak o çocuklar risk almak istemeyecekler. Yani konuşmayacaklar, sınıfta konuşan birkaç öğrenci olacak. Hani bunlar öğretim şeklimiz aslında çok önemli.
Şimdi şey dediniz, oradan aklıma geldi. Herkes yapabilir matematiği dediniz ya. Şimdi bazı işte insanlar çıkıyor, diyorlar ki bilmem kaç basamaklı iki sayıyı çarpabiliyor bu işte falan, 5 saniye içinde gibi. Onlar neyi farklı yapıyorlar?
Ya onlar da bilmiyorum. Hani şey var, bir program vardı. Hani Mental Math diye bir program. Yani bazen böyle bir şeyler yaparaktan yapıyorlar ama hani o çok hesap makinesi gibi bir şey. Hani onu nasıl öğreniyorlar, ne yapıyorlar ama o sayı hissi, ya yapmaları çok güzel tabii. Ama şey anlamında bir matematiksel düşünme, yani üst düzey matematiksel düşünme anlamında bir anlam ifade etmiyor. Yani bir işlemleri yapabiliyorlar. Hani işlemleri,
anladım yani,
avantajlı bir şey tabii de.
Bir, herhalde doğuştan mı diyeceğiz o zaman? Yani bir öğrenmeyle yapılabilecek.
Ya öğrenenler de var ama bazı insanların da daha kolay yapabiliyorlar bazı insanlar. Bir iki program da var, hani ondan bahsediyorum. O şekilde de yapıyor. Hani birkaç YouTube videosu dolaşıyordu arada. Çocuklar, küçük çocuklar çarpıyorlar falan. Ya yani onların belli bir yöntemleri var, yapabiliyorlar. Ama bu şey anlamında değil. Hani çok iyi matematikçiler, matematiksel düşünmeleri çok iyi falan anlamında değil. Belli şeyleri öğrenmiş olabiliyorlar, formülleri. Yapabilirler.
Peki en son şunu sorayım o zaman. Bu bizde üniversiteye giriş veya şimdi liseye giriş sınavı var. Orada sorulan matematik veya işte fizik sorularının bir şey ölçüyor mu o sorular? Yani mutlaka bir şey ölçüyor ama hani yani tabii. Çok anlamlı bir şey ölçüyor mu daha doğrusu?
Şimdi onu hani çok detaylı bakmak gerekebilir ama biz geçen bir şey için araştırıyorduk. Şunu rastladık. Yani o kadar ilginç ki şimdi siz bunu söyleyince 8. sınıf sınavında da Türkiye genelindeki ortalama İngilizce doğru cevap sayısının bile gerisinde. Matematikte.
Matematikte.
Evet. Üniversitede de aynı şekilde. Ve şeye baktık, üniversitedeki sınav sorularında en çok zorlanılanlar ne diye çocukların problemler konusu. problemlerde çok zorlanılıyor. Yani oradaki doğru oran çok çok düşük.
Özel bir problem türü var mı peki?
Özel ona bakmadık o kadar da. Ama genel olarak problemler.
Faiz.
Faiz de olabilir, olabilir. O kadar detayına bakmadık ama. Yani şey ilginç, matematik genelde zor ve zorlanılan, Türkiye'de de zorlanılan. Ve öğretemiyoruz yani bunu aslında biraz kabul etmek lazım. İşte öğretemememizin sebepleri de bunlar aslında. Hani çok kavramları ve düşünmeye yönelik şeyler yapmayıp daha çok sembolik, sembollerden çocukların bir şeyler çıkarmasını beklediğimiz için. Yani bu açık.
Evet yani bir de belli bir hani anlattım ya işte biz böyle şey yapmak istemezdik yani ispatı ne yapacağız? Hadi hemen çözüm bulalım falan gibilerinden biraz da onun da şey var. Evet. Çünkü amaç matematik öğrenmek falan değil orada. Sınavı geçmek işte bir üniversiteye kapağı atmak falan gibi. Sanırım bunun da payı vardır herhalde. Çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Geldiğiniz için.
Ben
çok
de
sağ
memnun
olun.
Oldum.
Biz de çok memnun olduk. Bu akşam sayıları nasıl öğrenebiliriz ve öğretebiliriz konusunu inceledik. Doçent Doktor Zelha Tunç Pekkan'dı konuğumuz. Kendisi MEF Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yapıyor. Aynı zamanda Matematik Öğretmenliği Bölüm Başkanı. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Sizlere de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.